İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz. Serdar hocam ve Cihat hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet. Kur'an'da çok dikkat çekilen bir aşağılık bir karakter var. Allah'ın tarif ettiği inşallah. Şeytan da aynı kafa yapısına sahip. Böyle kaypak ve alçak kafa yapısına sahip. Münafıklar inşallah. Çok dikkat çekiliyor. Çünkü İslam'a, yani İslam dinine en tehlikeli ve Allah'ın en aşağılık kıldığı varlıklar. Peygamberimiz de dikkat çekiyor bakın münafıklara. Bir hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafıkların tamamen şeytanın etkisinde olduklarını şöyle bildiriyor. Nese'den rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi minberde insanlara hutbe okurken gördüm. Şöyle buyurdu. Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Hazreti Mehdi ve talebelerin oluşturduğu cemaat inşallah. Şeytan ise cemaati parçalayanla beraber tepinir. Şeytan da münafıklarla birlikte münafıkları kışkırtarak bir hareket oluşuyor ama Allah'ın dilemesiyle kesinlikle başarılı olamıyorlar bundan. İnşallah. Allah çünkü Müslümanlara mutlaka zafer veriyor. Allah, şeytandan Allah'a sığınırım, and olsun ben ve elçilerim galip geleceğiz diyor inşallah. İnşallah. Bir başka ayette de hiç şüphesiz galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır diyor.
İnşallah.
Dolayısıyla münafıkların başarılı olması kesinlikle mümkün değil. Ama Allah bizim onları tarif ederek onlardan nasıl sakınacağımızı da gösteriyor inşallah. Onların nasıl hor ve aşağılık kılınacaklarını. Şimdi münafıkların o kadar ahlaksız karakterleri var ki böyle Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem o dönemde ihanet ediyorlar. Tabi ayrı zamanda da Hazreti Mehdi'ye aynı şekilde ihanet edeceklerini anlıyoruz inşallah. Küfürle işbirliği yapacaklarını ve küfrün en önde gelenleriyle, en azgınlarıyla işbirliği yapacaklarını anlıyoruz. Mesela münafıklar Müslümanların zenginliğinden, gücünden, sağlığından, neşesinden müthiş rahatsızlık duyuyorlar. Muazzam bir haset var işlerinde böyle. Çatlıyorlar yani hasetten. Müminlere karşı çünkü kin ve öfke duyuyorlar. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Allah sırdaş olarak sadece müminleri sırdaş edinmemizi bildiriyor bize. Mümin olmayan kimseleri, münafıkları, küfrü kesinlikle sırdaş edinmememizi emrediyor. Onlar size kötülük ve zarar vermeye çalışıyor. Size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. Münafıkların kötülük ve zarar vermeye çalışacaklarını anlıyoruz. Yani tek istedikleri müminlere kötülük olması, zarar vermeleri ve müminlere bir başına bir şey geldiği zaman bundan müthiş bir memnuniyet duyuyorlar. Buz ve düşmanlıkları ağızlarından dışarı vurmuştur. Bu düşmanlıkları kendi aralarında konuştukları zaman muazzam ağızlarına da yansıyor. Hatta Müslümanların yanından ayrıldıktan sonra Müslümanlara karşı da bunu ağızlarından dışarı vurduğunu görüyoruz böyle. Mesela onlara gönderdikleri haberlerde, mesajlarda değil mi? Bu şekilde böyle müthiş kinleri ağızlarından dışarı vuruyor. Ama Allah diyor ki bakın sinirlerin gizli tuttukları ise daha büyüktür. Kalplerinde olan daha da büyüktür diyor.
Sakladıkları yani, şey. Evet.
Hazreti Peygamber döneminde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yok olmasını haşa, Müslümanların yok olmasını istiyorlardı. Hazreti Mehdi döneminde de Hazreti Mehdi'nin ve talebelerinin kesinlikle olmamalarını, yok olmalarını, öldürülmelerini, ölmelerini istiyorlar. İnşallah. Bu kadar aşağılık varlıklar. Değil mi Serdar hocam?
İnşallah. Hocam Allah razı olsun, çok güzel tarif ettin. Yine Kur'an-ı Kerim'in bir ayetle Münafıkun suresi de inşallah 104. ayet. 4. ayet. Kolunu şeytan Allah'a sınırım. Sen onları gördüğün zaman cüsseli yapıları beğenini kazanmaktadır. Konuştukları zaman da onları dinlersin. Sanki onlar dayandırılmış ahşap kütük gibidirler. Her çareyi kendi aleyhlerinde sanırlar. Onlar düşmandırlar. Bu yüzden onlardan kaçınıp sakının. Allah onları kahretsin, nasıl da çeviriyorlar. Münafık her yönüyle, yani fiziken de bir taklit içindedir. Müslümanları taklit eder. Davranışlarını da taklit eder. Görünen ibadetlerini de taklit eder. Kılını kıyafetini de taklit eder. Mesela Müslüman çok tertemiz olur. Güzel giyinir, şık giyinir, kaliteli giyinir. Estetik ve sanattan çok iyi anladığı için kılına kıyafetine de o yansır. Böyle güzel giyinir. Bunlar onu da taklit ediyorlar. Yani yapmaya çalışıyorlar da tabii eğreti duruyor. O pek yakışmaz. Ya Müslüman da onu fark eder zaten. Yani böyle taklit olduğu belli olur. Peygamberimize hitap ediyor inşallah Yüce Rabbimiz. Yani onların diyor, gördüğü zaman beğeninde kazanabilir. Kazanır diyor yani görüntüsünden. Konuşmalarında da yine taklit vardır. Hep böyle Müslümanların içinde yaşadıkları için bayağı böyle izlerler. Müslüman nasıl konuşur? Onu izler ve taklit eder. Yapmaya çalışır. Hakikaten böyle sohbetlerde kendi aralarında veya Müslümanlar içinde yaptıkları sohbetlerde dinlenebiliyorlar. Ayet ona işaret ediyor. Konuştuklarında dinlersin diyor. Buyuruyor Yüce Rabbimiz. Sanki onlar dayandırılmış ahşap kütük gibidirler. İşte burada çok konu netleşiyor elhamdülillah. Münafıkların durumu. Allah kütüğe benzetiyor. Yani tam maşallah çok güzel bir benzetme. Ve içlerinin de boş olduğunu söylüyor Allah. Yani dışarıda bir ambalaj var. Evet, ambalaj güzel olabilir. Yani insanın göz estetine de uygun gelebilir bazen. Ama Müslümanları içi ilgilendirir. Yani takvası ilgilendirir. Allah söylüyor, içleri boş diyor. Boş olan bir işte takva olmaz. Yani bomboş diyor Allah inşallah buyuruyor. Her çağrıyı kendi aleyhlerinde sanırlar. İşte münafığın ruh hali bu. Hocamız da onu tarif etmişti. Müslüman böyle parmağını oynatır demişti. Böyle telaşlanır demişti münafık. Acaba ne oluyor? Benimle alakalı bir şey mi? Yani parmağını oynatır yani. Hiçbir şey yok. Yani Müslüman tefekkür ehlidir. Düşünür, derin derin düşünür. Yüce Rabbimizin yaratılış harikasını, mesela mucizelerini düşünür. Mesela Müslümanı bir görsün o düşünürken hemen telaşlanır böyle. Acaba beni fark etti mi? Benle ilgili bir plan mı var? Bir şey mi olacak? Benim başıma bir şey mi gelecek? Beni fark ettiler mi? Mesela hemen telaşlanır. Veya iki Müslüman aralarında sohbet ederler, Allah'ı anarlar. Bu hemen telaşlanır, onu fark eder uzaktan. Benle ilgili mi acaba bir şey konuşuyorlar? Yani ortaya çıktı mı benim bütün numaralarım? Mesela hep böyle bir telaş, panik içerisindedir.
Tedirginlik.
Hep evet. Tedirginlik. Yani bu ruh hali, yani kabus gibi ruh hali. Hocamız da onu söylemişti. Gülerken bile, yani sen ona eğleniyor zannedersin demişti hocamız, münafı. İçi ağlar demişti. Sürekli ağlama İnşallah. Halindedir. Yani hem tedirgin, hem panik, hem ağlayan, hem üzüntülü. Böyle. Yani çok sıkıntılı, tamamen böyle kabus bir ruh haline sahipler. İnşallah. Bakın elhamdülillah, onlar düşmandırlar diyor. Buyuruyor Yüce Rabbimiz. Bu yüzden onlardan kaçınıp sakının. İşte bizim yaptığımız sohbetlerinde bir hikmeti de bu. Münafığı deşifre ediyor hocamız. Bütün karakterleri, bütün yapısıyla. Evet. Ve ayrıca bir çalışması olduğunu, müjdesini de verdi hocamız bize. Yani çok derin analiz yapıp tahliller yapıyor hocamız. Oradan daha da iyi tanıyacağız. Yani münafıklar çok net, bakar bakmaz artık böyle turnusol kağıdı gibi demişti hocamız. Göreceğiz, tanıyacağız. Bu sohbetlerin hikmeti bu işte. Hikmetlerinden bir tanesi. Yani münafık hem ahir zamanda hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki tehlikeli bir cereyandı. Buna tedbir almamızı istiyor Yüce Rabbimiz. Müslümanların tedbirli ve teyakkuzda olmalarını istiyor. Onlardan kaçınıp sakının emrediyor Yüce Rabbimiz. Onun için yapıyoruz biz de bunu inşallah. Hem ibadet sevabı da alıyoruz elhamdülillah. Allah onları kahretsin, nasıl da çeviriyorlar maşallah.
Evet,
Allah onları yani yeryüzündeki gelmiş geçmiş ve ahir zamandaki bütün münafıkları kim varsa onlar kendilerini bilir. Münafık kendini bilir. Allah hepsinin belasını versin. İnşallah. Allah kahretsin inşallah. Hepsini inşallah.
Allah kahretsin evet.
İnşallah. Değil mi? Elhamdülillah maşallah. Kahretsin, inşallah. Biz dünyada da biz bunu görelim.
Evet.
Yani onların kahrolduklarını, yani Allah'ın eliyle kahredildiklerini, maddi ve manevi, her türlü fiziki Allah nasıl takdir ederse, nasıl uygun görürse inşallah. Biz onu görelim. Yani Müslümanlar görsün. Bizler yani bütün Müslümanlar inşallah. Görsün. Kalpleri ferahlasın.
İnşallah. İnşallah.
Elhamdülillah, subhanallah, bu Yüce Rabbimizin bize vaat ettiğidir.
İnşallah.
Desin bütün Müslümanlar.
İnşallah.
Değil mi? Yeryüzündeki bütün Müslümanlar ferahlasın.
İnşallah.
Allah'ın vaadi yerine geldiği zaman inşallah. Allah inşallah. Bize bunu göstersin. Allah onları kahretsin.
İnşallah.
Evet. Allah onları kahretsin. Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerine olsun inşallah.
İnşallah. İnşallah. Elhamdülillah. Yani münafığa huzur yok.
Evet.
Rahat yok. Evet. Öyle bir konu olmaz. onlar dünyaya bu niyetle geldiklerini falan zannediyorlar. Hani bu tadını çıkıyor. Yok öyle. Yani maddi manevi dünyada onlar için azap var. Azap olsun inşallah.
İnşallah.
Ahirette de zaten sonsuz azaba. Cehennemin en dibine gidecekler inşallah.
İnşallah.
Müslümanlar da gece gündüz buna dua etsinler inşallah.
İnşallah. Şimdi Oktar Hocam'ın ilk başta okuduğu ayet-i kerimede müminlerin aleyhine devamlı faaliyette bulundukları, peygamberin aleyhine faaliyette bulundukları münafıkların bize bilgi olarak veriliyor. Böylesine büyük bir düşmanlık besleyen insanlar tabii ki Allah kahredecek. Allah kahretsin. Allah'ın ve meleklerin ve bütün müminlerin de laneti zaten üzerlerine olsun inşallah.
İnşallah olsun.
Ayet-i kerime okumak istiyorum Nisa suresinden. Allah da onları nasıl azaplandıracağını haber veriyor inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Münafıklara müjde ver. Bakın Allah müjde veriyor. Yani münafıklara söylenecek bir haber bu. Onlara iletmemiz gereken bir mesaj var. Şu. Onlar için gerçekten acıklı bir azap vardır. Bunu bir müjde olarak onlara söylüyoruz. Onlar için gerçekten acıklı bir azap.
Maşallah.
Onlar müminleri bırakıp kafirleri dostlar, veliler edinirler. Ne demek bu? Müminleri bırakıyor, dayanıp güvenecek bir merci olarak, bir arkasını sağlama almak adına kimleri dost ediniyormuş? Kafirleri dostlar ediniyor. Müminleri dost edinmiyor. Yani bir anne, baba ya da kardeş olarak bile nitelendirmiyor. Ayrılıyor, kopuyor onlardan, gidiyor, kafirleri dostlar ediniyor.
Yani Allah'ın düşmanlarını dostlar ediniyor.
Evet, evet, kafirleri dostlar ediniyor. Kuvvet ve onuru, izzeti onların yanında mı arıyorlar? Değil mi? Yani normal, yani kendini garantiye almak istiyor. Dünyada işte maddi ve manevi menfaat açısından, ki maddi menfaat tabii ki en başta, menfaat açısından onları kayda değer buluyor demek ki. Çünkü neden? Ahirete inancı demek ki yok. Allah'a inancı yok. Tamamen maddi olarak düşünüyor. Ve kafirlerde de onu daha zengin gördüğü için, onu daha mevki, makam sahibi gördüğü için tabii ki kafiri, gidip kafiri dost ediniyor. Şüphesiz bütün kuvvet ve onur Allah'ındır. Bu yanlış bir görüş. Yani münafığın yanlış görüşü olduğunu Allah bize burada hatırlatıyor. Şüphesiz bütün kuvvet ve onur. Onur da, değil mi? Makam mevki ise eğer, onur da, kuvvet de tamamen Allah'ındır.
İnşallah.
İnşallah müminlere ait.
İnşallah.
Eğer dayanıp güvenilecek, veli olarak edinilecek biri varsa o da yeryüzünde başta peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber efendimiz, sonra müminler, sahabe ve tabii ki müminler.
İnşallah.
Bunlara dayanıp güvenilir. Bunlar veli olarak edinilir.
İnşallah.
Kafirler değil.
İnşallah.
Münafık oldukları açıkça ortaya çıkmış insanlar değil. Bu yüzden gerçekten bir müjde. Münafıklara söylememiz gereken, Allah'ın bize emrettiği bir müjde onlara söyleyeceğimiz. O da onlar için gerçekten acıklı bir azap oldu inşallah,
i̇nşallah
bu konuda.
İnşallah. Şimdi bu inşallah. Münafıklar hakikaten çok karaktersizler. Çünkü nasıl bir kişilikte oldukları belli değil. Müminlerle de beraberler. Ama gizli gizli veya açıktan ayrıldıktan sonra müminlerden inkar edenler de beraberler. Ve mesela Kur'an bize bildiriyor onların aşağılık karakterini. Konu şeytana Allah'a sınırım. İman edenlerle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise derler ki şüphesiz sizinle beraberiz. Biz onlarla yalnızca alay ediyoruz. Böylesine aşağılık, ne oldu? İkiyüzlü, tutarsız, iğrenç bir karakter yani inşallah.
Tam şeytanlı, evet, şeyleri var. Şimdi bunların bir özelliği var. Peygamberimiz döneminde peygamber sallallahu aleyhi ve selleme asıl kinleri ve hedefleri peygamber. Hazreti Mehdi döneminde de peygamberimiz, Hazreti Mehdi döneminde de Mehdi. Yani asıl onu hedef alıyorlar ve ona karşı bütün kinleri. Bakın Allah bunu ayette şöyle bildiriyor. Gizli toplantılar yapıp peygamberin aleyhinde, günümüzde de Mehdi'nin aleyhinde toplantılar yapıyorlar, konuşmalar. Şeytandan Allah'a sığınırız. Gizli toplantıların fısıldaşmalarından, gizli toplantı yaptıklarını söylüyor Allah. Kulis men edilip, yani yapmamaları gerektiği halde, sonra men edildikleri şeye dönenleri, buna dönüyorlar ama yani münafık safa safa oluyor. Önce Müslümanların içinde yaşıyorlar. Tabii Peygamberimizin yanında ve Mehdi'nin, Hazreti Mehdi'nin yanında olduklarında bunu yapamıyorlar. Ama bir safa sonra ayrıldıklarında hemen buna dönüyorlar. Günah, düşmanlık ve peygambere isyanı aralarında fısıldaşanları görmüyor musun? Bakın yaptıkları toplantılarda Allah evet. bize Kur'an'a aykırı, tamamen haram, günah, bunu konuşuyorlar. Düşmanlığı konuşuyorlar. Nasıl komplo yapacaklarını, nasıl suikast yapacaklarını, nasıl bir tuzak kuracaklarını aralarında fısıldaşıyorlar ve peygambere isyanı, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme o dönemde isyanı konuşuyorlar. Günümüzde de Hazreti Mehdi'ye, inşallah Hazreti Mehdi'ye isyanı fısıldaşıyorlar, toplantılar yapıyorlar. Onlar sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamladığı biçimde selamlıyorlar. Hocamız demişti yani tam şeytanın o pis ahlakı böyle. Sahtekar bir geldiği zaman Hazreti Peygamberimizin yanına sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına ve Hazreti Mehdi'nin yanına
sallallahu aleyhi evet, ve sellem.
Sallallahu aleyhi ve sellem onu selamlıyorlar. Ve kendi kendilerine söylediklerimiz dolayısıyla Allah bizi azap etse ya derler. Yani burada Allah'a inanmadıklarını anlıyoruz. Yani yapıp ediyorlar. Ondan sonra diyorlar ki haşa. Yani Allah bize azap etse ya yaptıklarımızdan dolayı, inanmadıkları anlaşılıyor buradan. Ama Allah diyor ki onlara cehennem yeter, oraya gireceklerdir. Allah sonsuz gazapla, gazabıyla gazaplandıracağını bildiriyor inşallah cehennemin ve en alt tabakasında. Artık o ne kötü bir gidiş yeridir. Bir başka ayette inşallah yine Nisa suresi 108. ayette onlar insanlardan gizler de Allah'tan gizlemezler. Tabi Allah'ın hocamız demiş yani münafık kendi aklıyla hareket ettiğini zannediyor ama sadece Allah'ın kaderi yani o bilmiyor onu farkında değil. Sadece Allah'ın kaderinde yarattığını yaşıyor inşallah. Allah'ın emrettiği şekilde. Oysa o yani Allah yapar ama onlar kendileri yapar zannederler demişti hocamız. Oysa o kendileri sözden plan olarak hoşnut olmayacağı şeyi yani Allah'ın hoşnut olmayacağı şeyi Allah'ın emrine aykırı hareket ettikleri için geceleri düzenleyip kurarlarken geceleri toplantı özellikle yaptıklarını bildiriyor Allah dikkat çekiyor. Onlarla beraberdir. Tabii Allah görüyor, işitiyor her şeyi inşallah. Allah yaptıklarını kuşatandır. Yani Allah her şeyi biliyor. Ama bu ahmaklar bunlar kendileri yaptığını zannediyorlar. Halbuki Allah bunun yarattığı bir kader var inşallah. Onun inşallah. Allah'ın emrettiğinin dışında hiçbir şey yapamazlar inşallah demiş hocamız. Maşallah.
Bir özellikleri daha var ki çok rahatsız olur münafıklar o durumdan. Nedir o? Müminlerin iyi, mutlu, zengin, güçlü, kudretli, imkan sahibi, sağlıklı, akıllı, neşeli olmaları münafıkları inanılmaz rahatsız eder. Yani böyle için için yer. İçi yanar. Yani mesela neşeden, mutluluktan böyle çok sağlıklı bir yapısı olan Müslümanlar daha da gürbüzleşir. Daha da sağlıklı olur.
İnşallah.
İnşallah.
Onlar daha sağlıklı olduğu sürece bu artar. Yani yaşlanmayla doğru orantılır. Artarak gider. Tecrübeyle, Allah'a yakınlıkla, Kur'an bilgisinin artmasıyla o neşe, o sağlık artar. Tam tersi münafıklarda da bunu görüyoruz. Tam tersi olur. O içlerindeki ateşi Allah körükler. Müminleri bu yönde güzellik verirken onların da ateşi artar. Böyle harlanır iyice, içleri yanar. Çok rahatsız olurlar bundan. Bakın kovmuş şeytanı Allah'sın Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ali İmran Suresi 120. ayet. Size bir iyilik dokununca tasalanırlar. Tam ifade ediyor ayet. Yani herhangi bir iyilik, maddi, manevi, fiziki, sağlık yönünde herhangi bir iyilik dokunsun. Hemen bir tasa. Eyvah. Yine daha iyi oldular. Eyvah. Müslümanlar daha da güçlendi. İşte eyvah daha da sağlıklar. Ya bir türlü yaşlanmıyorlar. Belleri iki büklüm olmadı. İşte akılları bir türlü gitmedi. Hala çok akıllılar. Hocamız dedi değil mi mesela Müslümanlar için? Aklı gitmez. Şuuru hep açık. 80, 90, 100 yaşıyor Müslüman.
Maşallah. Evet.
Çok nettir yani aklı. İnşallah. Bakışı, konuşmaları. Yani çok güzeldir yani. Öyle çok anlaşılırdır. Mesela bu yürek acısı oluyor şey münafığa. Münafık da daha yaşlanmadan aklı gider zaten. Ya zaten yoktur da. Konuşması bir bozulur. Bakışı bozulur. Sağlığını kaybeder. Böyle iki büklüm olmaya başlar genç yaşında mesela. Ama Müslüman da tam tersi olur.
bu olanların hepsi de tasa olarak münafığa gider. Çeker yani onu. Devam edeyim ayet inşallah. Size bir kötülük isabet ettiğindeyse buna sevinirler. Bakın nasıl cahil olduklarını görün. Ve zahiri olduklarını görün. Ya Müslümana ne kötülüğü dokunacak? Öyle yorumluyor. Oğlum şeytan Allah sınırım. Hayri ve şerri. Minallahu Teala. Allah'tandır hayır ve şer. Müslüman ona iman ediyor zaten. Böyle bir konu yok ki.
İnşallah.
Hocamız dedi. Bela ağır. Elhamdülillah. Maşallah. Subhanallah.
Ahiretteki yeri güzelleşir.
E tabi ecrim. İnşallah. Sen nasıl ahirette cennette değil mi?
Evet.
Yani onu nasıl sen hak edeceksin? İnşallah. Oturduğun yerden mi dedi hocamız? İnşallah. Oturarak mı?
İnşallah.
Veya mücadeleden kaçarak mı münafıklar gibi? Asla böyle bir konu yok. Münafıktan mücadeleden kaçan cehenneme gider. Allah yolundan çıkan başka bir yol yok zaten cennete giden. Cehenneme gider. Müslümanlar seviniyorlar. Allah'ın bu bize vaat ettiğidir diyorlar. Ve Resulünün.
Evet.
Bize vaat etti. Elhamdülillah maşallah diyorlar. Başlarına gelene seviniyor.
İnşallah. Çünkü cenneti hak etmek var. Yani
tabii.
Cenneti öyle elini kolunu sallayarak kimse girmiyor.
İnşallah.
Hak etmek gerekiyor. Tabii. İşte dünyada yaşadıklarıyla hak ediyor tabii. İnsan.
Temizlenip arınanların yeri buyuruyor Yüce Rabbimiz. Evet. İnşallah. Sen pissin. Ey münafıklar siz pissiniz. O yüzden cennette yeriniz yok. Sizin yeriniz cehennem.
Evet.
İnşallah.
Eğer siz sabreder ve sakınırsanız onların hileli düzenleri size hiçbir zarar veremez. İşte Müslümanın tavrı, zorluk anın gibi görünen, savaşın diyor kızıştığı anlarda buyuruyor Yüce Rabbimiz. Mesela zorluk anı gibi görünen durumlarda Müslümanın tavrı böyle oluyor. Sabrediyor ve sakınıyor. Yani imanı daha da kuvvetleniyor.
Evet.
Sabrın ecri giriyor, vakti giriyor. Hocamız onu anlatmıştı inşallah. Öyle durumlarda Müslüman sabretmeye başlıyor ve o ibadetin vakti girdiği için ecrini almaya başlıyor. Neye sabredeceğiz o zaman? Mesela zorluk anı olmasa sabır ibadetini biz nerede kullanacağız? Nerede göstereceğiz?
İnşallah.
O mümin alametini nasıl tecelli ettireceğiz üzerimizde? Ama bak münafıkta olmaz bu. Evet. Sabredemez o. İnşallah. Yani o yoktur. O onu yaşayamaz. Onlara Allah nasip etmemiş onu.
Evet, inşallah.
Ve hileli düzenleri size hiçbir zarar veremez buyuruyor. İşte Müslüman bunu biliyor.
Evet.
Münafık ne yaparsa yapsın ölene kadar tutturamaz.
Evet.
Hiçbir şekilde Müslümanlara zarar veremez. Bunu bilecekler. Evet. Müslüman da bunu biliyor.
Evet,
bitiyor. Konuşana anlatsınlarım. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarını kuşatandır. Allah kuşatandır.
Evet.
Her şeyi, herkesi, yeri, göğü, ikisi arasında bulunan bütün canlıları Allah kuşatmıştır.
Evet.
Münafıklar kuşatma altındadır. Allah'ın kuşatması altındadır. Allah izin vermiyor onlara. Münafıkların, Müslümanların aleyhinde bir şey yapmalarına. Onlar da hadis-i şerifte de buyuruyor değil mi? Tepinirler diyor. Bir şeyler yapmak için. Bocalıyorlar, tepiniyorlar. Hayatları böyle tepinmeyle geçecek onların.
İnşallah.
Boşa geçecek. Hiçbir şekilde Müslümanlara zarar veremeyecekler inşallah.
İnşallah. Bunun tabi çok güzel örneği hocamızda da görüyoruz. Sen çok zorlu ortamlardan geçmiş, tarihi şahit buna. O zamandan kalma böyle fotoğrafları var. Bakıyoruz mükemmel böyle bir ruh hali var.
Maşallah.
Mesela yanında ona eşlik eden insanlar var. Yani dışarıdan hiç ilgisiz. Onlar dahi olayın böyle garip bir ruh haline girmişler belli. Ama hocamız mükemmel. Yani böyle huzuru mükemmel.
Gösterdiği sabırla.
Sabrı evet, mükemmel. Inşallah. O yüzündeki nur mükemmel. Evet. Dediğin gibi zamanla da artarak devam ediyor maşallah.
Münafıklar bir de sonuçta tamamen materyalist olarak düşünüyorlar açıkçası. Evet. Yani Allah'a bir imanları yok, ahirete inançları yok. Kalbin içinde düşündüğü şeyi saklayabileceğini zannediyor. Başta Allah'tan olmak üzere müminlerden sonra sakladığını zannedebiliyor. Maide suresinde bakın Rabbimiz şu şekilde buyurmuş. Şeytandan Allah'a sınırım. Size geldiklerinde inandık derler. Oysa onlar inkarla girmişlerdir ve yine onunla çıkmışlardır. Allah gizli tutmakta olduklarını daha iyi bilir. Gizlenebileceklerini zannettikleri bir psikoloji, bir mantıksızlık var. Oysa Allah bir defa onları ne durumda olduklarını, nasıl bir bozuk bir niyette olduklarını, pis bir niyette olduklarını zaten müminlere gösteriyor. Müminler bunu hissediyorlar. Kalben hissediyorlar. Davranış olarak zaten açıkça ortaya çıkıyor.
başka peygamber efendim, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere sahabe, yine günümüzde de dediğin gibi günümüze uyarlayacak olursak işte Hazreti Mehdi aleyhisselam ve çevresindeki müminler olmak üzere tabii ki hissediliyor. Allah'ın veli kulları zaten bakınca anlar. Kim gerçekten samimi olarak iman etmiş, kim etmemiş. Kimin niyeti bozuk, kimin niyeti iyi. Bunu çok iyi bir şekilde zaten anlarlar. Ha bu onların kendilerinde olan bir şey değil. Allah onları hissettirir. Öyle değil mi? O yüzden Allah gizli tutmakta olduklarını daha iyi bilir. Gizli diye bir şey yok. Allah zaten onu illaki zaten ortaya çıkaracaktır. Müminlere de hissettirecektir. Müminlerin dışındaki olan insanlara da bunu gösterecektir, anlattıracaktır. Yani bir şekilde zaten açıkça ortaya çıkacaktır. Ne kötü ve pis bir niyet besledikleri. Çünkü hemen sonrasında Allah onları hor ve aşağılık kılacağını söylüyor. Yani müminlerin laneti, peygamberin laneti, peygamber efendimizin laneti ve sahabenin olsun, müminlerin işte günümüzde de aynı şekilde laneti tabii ki yeryüzünde de gerçekleşiyor. Ve onları hor ve aşağılık kılmaya tabii ki vakit var inşallah. Hem dünyada hem ahirette inşallah.
İnşallah. Tabii münafıklar bunu bilsin ya. İnşallah. Önemli. Öyle kurtarma yok yani.
Tabii inşallah.
Eninde sonunda bu böyle. Hem dünyada hem ahirette hor ve aşağılık kılınacaklar. Yani.
İnşallah.
İnşallah. İnşallah. Zaten yani. Allah öyle bir ruh halleri veriyor ki onlara. Hocamız detaylarını tarif ediyor. Cehennemi zaten yaşıyorlar. İnşallah.
Tabii,
elhamdülillah. İnşallah daha da beter olsunlar inşallah.
İnşallah. İnşallah. İşte peygamberimiz döneminde Dırar Mescidi'ni kuruyorlar. Dırar, zarar vermek amacıyla yani yaptıkları bir yer hazırladıkları ve burada asıl istedikleri peygamberimize suikast düzenlemek. Yani bunların hep şeyi imamı oluyor. Yani peygamberimiz döneminde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Mehdi döneminde asıl Mehdi'ye karşı, Hazreti Mehdi'ye karşı suikast düzenlemek, işte Hazreti Mehdi'yi öldürmeye, yani şehit etmeye çalışmak amaçları, onun karşı komplolar hazırlamak amaçları ama mümkün değil başarılı olmalarını. Şimdi Peygamberimiz döneminde bu hazırladıkları mescit, Ebu Amir Fasık adında bir bozguncu bir münafık var o dönem. Münafıklar bakın Peygamberimiz dönemindekiler hepsi biliniyor, deşifre olmuşlardı. Değil mi? 1400 senedir tanınıyorlar münafıklar. Hazreti Mehdi döneminde de dünya çapında tanınacaklar inşallah. Bütün dünyada bilinecekler. Çünkü bütün dünya İslam hakim olacağı için Allah'ın izniyle inşallah önümüzdeki kısa bir dönem içerisinde bunların gidebilecekleri, saklanabilecekleri bir ülke de olmayacak. Bir şehir de olmayacak, bir kasaba, bir köy de olmayacak inşallah. İsimleriyle, yüzleriyle, isimleriyle bütün dünya tarafından bilinecekler. İnşallah. Bakkala gitse bakkalda, hastaneye gitse hastanede inşallah. Şimdi Ebu Amir Fasık, bu bozguncu münafık, bu pislik ve fasığın teşvikiyle münafıklarca Kuba Mescidi'nin cemaatini bölme niyetiyle yapılan bir mescid, Dırar Mescidi. Burada Hazreti Peygamber'e suikast düzenlemek için içi silahla dolduruluyor. Peygamberimizi davet ediyorlar. Fakat Peygamberimiz Medine yakınında Tevbe suresinin ayetleri iniyor. Tebük seferinden dönerken Medine'ye. Peygamberimize ayetler iniyor. Sen o mescid içinde hiçbir zaman durma diye şeytandan Allah'a sığınırım. Ve Peygamberimiz de tabii onların mescidine gitmiyor hiçbir zaman. Biz sadece iyilik yapmak istiyorduk diye de böyle şeytani bir şekilde amaçlarını gizlemeye çalışıyorlar. Fakat buna rağmen yalancı oldukları bildiriliyor ayette. Daha sonra Peygamberimiz bunların Dırar Mescidini yaktırarak ortadan kaldırıyor Allah'ın izniyle.
Maşallah.
Şimdi Hazreti Mehdi döneminde de bunların bir Dırar Mescidi yaptıklarını anlıyoruz inşallah. Fakat Hazreti Mehdi bunların bu Dırar Mescidini manen yerle bir edecek inşallah. İnşallah. Bütün dünyada da tanınacaklar bunlar.
İnşallah.
Hem dünyada azap içinde olacaklar ama asıl ahirette inşallah. Allah kahretsin onları.
İnşallah.
Allah
i̇nşallah.
Belalarını versin. Allah i̇nşallah. Helak etsin bunları inşallah.
İnşallah.
Asıl ama azap ahirette, cehennemin çünkü en alt tabakasında ve sonsuza kadar. Yani hiç evet. bitmeyecek. 100 trilyon yıl azaplandıracaklar cehennemin en alt tabakasında.
İnşallah.
Bir 100 trilyon da yıl daha başlayacak.
İnşallah.
Ondan sonra bir 100 katrilyon yıl daha başlayacak. Ondan sonra bir 100 kentrilyon yıl daha başlayacak maşallah. Ve daha başlamamış olacak inşallah maşallah. Azapları.
Olmuş en Allah'a sınırım. Nice kereler Müslüman olmayı dileyecekler diyor buyuruyor Yüce Rabbimiz. Onulmaz hasletlerle.
İnşallah.
Yani Allah onları dünyada da inşallah onulmaz hasletlere düşürsün.
İnşallah.
Yani böyle
i̇nşallah.
Yerlerde sürünsünler. Yani yaptıkları çok pis, çok alçakça, çok adice, çok şerefsizce, çok onursuzca bir şey. Yani değil mi? Sen nasıl olur da Allah'ın elçisine böyle bir şey yapabilirsin? Ne haddin var senin? Onun için işte azabın en büyüğüne layık oluyorlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam gibi o mübarek insanı, kutbu azam, değil mi? Tabii. En büyük müceddit, en büyük müştehit. Yani Allah aşkıyla yanıp tutuşan.
Zamanın sahibi.
Sahibül zaman olan sen tertemiz, Allah sevgisiyle değil mi? Allah korkusuyla böyle titreyen o mübarek, o tertemiz insanı sen bunu nasıl yaparsın ya?
Evet.
İşte bunun karşılığı bu. Hı hı. Hocamın dediği gibi dünyada rezil olacaklar inşallah. Evet, Allah onları bütün dünyaya tanıtsın, bütün dünyaya göstersin, deşifre etsin hepsini böyle tek tek. Böyle fotoğraflarıyla hocamız demişti, siyah beyaz böyle.
Evet, isimleriyle.
İsimleriyle altta böyle. İnşallah. İnşallah. Biz bunu Allah'tan istiyoruz, dua ediyoruz. Bu yaptıklarından dolayı da hocamın da dediği gibi ahiretin en, cehennemin en dibine ve azabın en büyüğünü hak ediyorlar inşallah.
İnşallah. İnşallah. Şimdi bunlar tabii o kadar pislik ki hocamız demişti böyle pis uyuz domuzların üstünde yaşayan böyle bit kene gibi yani uyuz köpeğin üzerinde yaşayan kene veya bit gibi. Tamamen menfaatçi. Ondan o pis uyuz domuzdan kan emerek besleniyor. Şimdi bunlar menfaatlerin kesildiğine kanaat getirince menfaat bulacaklarını düşündükleri yere kaçıyorlar. Allah bize bunu bildiriyor. Yani nerede menfaat olursa o kadar pislikler ki, o kadar küçükler ki yani bit gibi böyle. Küçük böyle ama menfaatleri de karnını doyuracağı bir yer, yazacağı bir yer böyle. Bir de hocamız şunu söylemişti. Mesela şuna önem veriyorlar. İşte önem verdikleri şey küfürde. Onun bir profesör olması, işte bir kariyeri olması, biraz parası olması. Yani mesela parası olmayan akraba kabul etmiyor. Parası olan akraba kabul ediyor böyle. O kadar aşağılık ve pislikler ki şeytanın karakteriyle karakterlenmiş. Bakın Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar derler ki Allah'a ve elçisi iman ettik ve itaat ettik. Bunu söylüyorlar. Sonra bunun ardından yani bir dönem Müslümanların içinde bunu söyledikleri bir dönem var. Bunun ardından onlardan bir grup sırt çevirir. Hocamız dedi yani münafıkların bir grubu ayrılıyor. Bir grup münafık var, bir grubu ayrılıyor. Müslümanların içinde kalıyor bir grubu, bir grubu ayrılıyor. Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman, Hakk'a, Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman onlardan bir grup yüz çevirir. Bir grup ayrılıyor, gidiyor. Çünkü demiş hocamız yani haşa bu domuzun üstünde yaşayan bu bit pislik kendini haşa Allah'tan, haşa peygamberden ve haşa Hazreti Mehdi'den üstün görüyorlar. Eğer hak lehlerinde ise, yani bir yerde bir menfaatleri varsa böyle karnını doyuracağı, yatacağı, ondan sonra bir yer olduğu zaman ona boyun eğerek gelirler. Koşa koşa oraya gidiyorlar. Bunların kalplerinde hastalık mı var? Allah kalplerindeki hastalığı dikkat çekiyor. Yoksa kuşkuya mı kapıldılar? Hep kuşku içindedirler demişti hocamız. Yani sürekli bir kuşku içindedirler. Yoksa Allah'ın ve elçisinin kendilerine karşı haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, onlar zalim kimselerdir. Yani Allah'a bir inançları yok. Öyle peygamberden üstünü gördükleri için aşağı kendilerine öyle bir şeyleri yok, inançları yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ve günümüzde de Hazreti Mehdi'den. Haşa kendilerine demişti hocamız, Allah'tan daha vicdanlı, daha merhametli olduklara kanaat getirirler. Kur'an'a karşı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği delillere karşı kendileri başka deliller, dışarıdan deliller getirmeye çalışırlar. Ya da Hazreti Mehdi'nin Kur'an'dan delillerine karşılık kendinden daha haşa üstün gördükleri için müşriklerin getirdiği delilleri getirmeye çalışırlar diye söylemişti hocamız inşallah. Ama diyor Allah, münafıklara müjde ver, onlar için gerçekten acıklı bir azap vardır. Allah kahretsin, müthiş bir azap bekliyor onları inşallah.
İnşallah.
Onlar müminleri bırakıp kafirleri dostlar edinirler. Bakın bunların özelliği bu. Müminleri bırakıyorlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihanet ediyorlar, Hazreti Mehdi'ye ihanet ediyorlar ve kafirleri dostlar edinirler diyor Allah. Gidiyorlar kafirlerle bağlantı kuruyorlar ama onları da sevmiyorlar. Ne onlar onlara güveniyor ne onlar onlara güveniyor. Yani kafirler de biliyorlar onların pislik olduklarını. Onlar da o kafirleri hiç sevmiyorlar aslında. Küçük bir menfaat için yani orada bir yemek yemek, bir ev, kalacak bir yer böyle bir oda. Ona kanaat getiriyorlar.
İnşallah.
Ona tamah ediyorlar.
İnşallah.
kuvvet ve onuru, izzeti onların yanında mı arıyorlar? Yani kuvvet ve onuru, mesela işte hocamızın verdiği örnek profesör olması onun. Onun için bir şey oluyor, sığınacak bir yer, onu büyük bir şey gibi zannediyor böyle. İşte bir şirketi olması, bir kariyeri olması, toplumda bir görevi olması onun için önemli bir şey olduğunu zannediyor. Ama Allah bakın diyor ki, özür dilerim, şüphesiz bütün kuvvet ve onur Allah'ındır.
Maşallah.
İşte bilmedikleri bu.
Maşallah.
İnşallah. İnşallah.
Kuşkuya kapılırlar dedin ya, o şeyden Allah'a sınırım. kalpleri kuşkuya kapılıp kuşkularında kararsızlığa düşerler buyuruyor Yüce Rabbimiz. Ya bakın ruh haline bakın. Yani kuşkuya kapılmakla kalınan bir ruh hali değil bu. Öyle kabus, öyle karanlık bir ruh hali ki bu. Kapıldığı kuşkuda bile kuşkuya düşüp onda da kararsızlığa düşüyor. Yani dengesizlik, akılsızlık, bir garip bir ruh hali. Ve hiçbir zaman mesela Müslümanın Allah yolunda cihat etmekten geri kalmak için bir bahanesi olmaz. Hep hastalık, makul sebepleri kastetmiyor. Öne sürmez. Ama münafık hep bir bahane öne sürer. Yani bahaneyle yaşar yani, ölene kadar. Kulun şeyden Allah'a sınırım, Tevbe suresi. Senden yalnızca Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri kuşkuya kapılıp kuşkularında kararsızlığa düşenler izin ister diyor, buyuruyor Yüce Rabbimiz. İşte münafığın tavrı bu. Çünkü Allah'a ve ahiret gününe inanmıyor ki. Böyle bir inancı yok. O yüzden izin istiyor peygamberden, hı hı, sallallahu aleyhi ve sellem'den, savaşa çıkmamak için. İşte de evim açık diyor, hava sıcak diyor. Bak bunların hepsi bahane. Evet. Bu bahanelere biz, yani Müslümanlar aldanmayacak. Başka bahaneler de olabilir. Bu bahanelerden şunu anlayacak Müslümanlar. Münafık Allah'a ve ahiret gününe inanmıyor. Yani orada bir samimiyet yok. Sakın ha. Mesela doktor hocamın anlattığı Kuba mescidinden ayrılma konusunda çok detay var. Zahiren bakın yine bahane öne sürüyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar ki biraz uzak kalıyor mescit. Biz de hani buraya daha, bize daha yakın bir mescit yaptık. Bak, göya iyi niyet var. Bahane. Sonra diyor ki yağmur yağıyor bazen. Zor oluyor oraya gitmek. Bakın bir bahane daha. Sanki makulmüş gibi. Sonra diyor ki biz burayı diyor, hani toplanıp burada namaz kılmak için yaptık biz bu mescidi diyor. Görünen ibadetleri çok güzel taklit ederler. Yine bir şey, bahane daha. Ki ilgisi yok. Ama Allah kalplerinde olanı ortaya çıkarıyor. Ve bakın o ölü olağanüstü bir olay ki Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem'e ayet iniyor. Yüce Rabbimiz gösteriyor, gerçeği gösteriyor ve yalan söylediklerini söylüyor. Peki o bahanelerle kurulan, dışarıdan bakıldığında hani böyle makul sebeplerle kurulan mescidin içinden ne çıkıyor? Kur'an-ı Kerim çıkmıyor. Değil mi? Güzel öğütler veren kitaplar çıkmıyor. Silah çıkıyor. Ne için çıkıyor silahlar? Mübareğe, o güzeller güzeline suikast yapmak için çıkıyor. Hani bu bahaneler makuldü? İşte değil. O yüzden bu tehlikeye karşı Müslümanlar çok uyanık olacaklar. Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilecekler inşallah ki münafık tehlikesine karşı tedbir alsınlar. Yüce Rabbimiz ne buyuruyor inşallah? Konuş el anlasınlarım. Onlardan kaçınıp sakının diyor. Biz onlardan Kur'an'a daha çok bağlanarak, Müslümanlar Kur'an'a daha çok bağlanarak kaçınıp sakınabilirler inşallah.
İnşallah. Peygamberimiz zamanında bir sahabe var. Selman-ı Farisi Hazretleri. Kendisi İran asıllı. Ama o mübarek aşkıyla, yani gerçeği arama aşkıyla ve Hazreti Muhammed'e varma aşkıyla çok uzun yollar kat ederek yanına geliyor. Bunlar da bahane sürüp hani oraya uzak, bize daha yakın bir mescit kuralım. İşte samimiyetsizlikle samimiyetin farkı böyle işte. Evet, inşallah.
İnşallah. Bir de ben az önce cennete girmenin işte sabırla dünyadaki geçirilecek işte Allah'ın onu eğitme safhalarıyla mümini hak etmesini tarif ederken elini kolunu sallayarak cennete girme gibi ifade kullandım. Allah affetsin, o çok doğru olmayacak İnşallah. Bir ifade. İnşallah. Tabii ki Allah eğitiyor sabırla.
İnşallah.
İşte verdiği belalarla, aslında hayır olan belalarla mümini eğitiyor dünya hayatı boyunca. Bir şekilde cennetteki yerini güzelleştirmek amacıyla oluyor bu. Burada yani bütün hayata baktığımızda bu şekilde her anı anlamlı, her anı imtihanla, başarıyla verilmiş bir hayat i̇nşallah. Mümin kazandığı ahiret inşallah.
İnşallah. Evet, doktor hocam son bir lanet edip istersen.
İnşallah.
Sonra da
inşallah.
İnşallah. Allah gelmiş geçmiş ve bizim zamanımızda, ahir zamanda yaşayan bütün münafıkların belasını versin.
İnşallah.
İnşallah.
Belalarını arttırsın.
İnşallah.
Bu dünya hayatını onlara zindan etsin.
İnşallah.
İçleri yansın, kavrulsun.
İnşallah.
Kurusun içleri.
İnşallah. İnşallah.
Allah onlara lanet etsin.
İnşallah.
İnşallah. Allah onları kahretsin.
Evet,
inşallah. Allah onları kahretsin. Allah onları helak etsin inşallah.
İnşallah. İnşallah. İnşallah. Allah zaten vaadi var. Yeryüzünde onları hor ve aşağılık kılacağına dair.
İnşallah.
İnşallah. Hep beraber göreceğiz inşallah. Allah'ın nasıl duamızı kabul ettiğini. İnşallah bizim i̇nşallah. Duamız Allah'ın onları yeryüzüne kahretmesi.
İnşallah.
Allah'ın, meleklerin ve bütün müminlerin lanetinin onların üzerine olması şeklinde inşallah.
İnşallah.
İnşallah. İnşallah. Evet, kısa bir aradan sonra birlikte olacağız inşallah.
İnşallah.
Evet, kısa bir aradan sonra devam ediyoruz.
Ya.
Evet hocam, darwinizmle devam edelim.
İnşallah.
İnşallah.
Yerimciler hep böyle bir şeyleri tesadüfler sonucu, kör tesadüfler sonucu açıklamaya çalışıyorlar ya. Yani insan vücudundaki herhangi bir örnekten yola çıksak, bir organdan yola çıksak ne derece utanç verici bir durumda, iddiada bulundukları kolaylıkla anlaşılıveriyor. Kalbi herkes bilir. Hepimizin kalbi var. Dakikada 70-80 defa atan ve mükemmel bir ritimle atan ve vücudun bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışan, kusursuz çalışan bir organ olduğu ortada, açık. Bu reddedilebilir mi? Kör tesadüfler olduğu, kör tesadüfler böylesine bir organı, böylesine mükemmel bir pompayı yarattı denilebilir mi? Denemez. Üstün güç sahibi Yüce Rabbimizin yarattığı bir mucizevi bir organ. Bir harika. Şimdi bakın bu videoda size kalbin ne derece mükemmel bir pompa olarak çalıştığını göstermeye çalışacağım. Şimdi kalp dediğimiz organ göğüs kafesinin içinde dakikada 70-80 defa atan bir organ demiştik. Şimdi bu öylesine bir organ ki bütün kanın, vücudumuzdaki bütün kan yaklaşık 1000 defa devir yapmış oluyor. Yani bir gün içinde 1000 defa kan devir daim olmuş oluyor. Bu mükemmel pompa sayesinde. Ve bu organ eğer bir ucunu fışkırttığı aortun ucunu açsak öylesine büyük bir basınç uyguluyor ki yaklaşık 3 metreye kadar kanı fışkırtabiliyor. Diklemesine yukarıya. Bu derece güçlü çalışan bir organ. Ve her yıl durmak bilmeksizin çalışan bu organımız her yıl ortalama 37 milyon kereden fazla hareket ediyor. Kasılıyor. Gevşeyip kasılan bir organ. Başka hiçbir kas vücutta bunu gerçekleştiremiyor. Mesela elimizi, avucumuzu düşünün. Sıktığımızı düşünün. Sıkıyoruz, devam ediyoruz. 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika. Bir süre sonra herkes bunu görecektir. Avucumuz ağrımaya başlar. Nedir bu biliyor musunuz? Kas yorulur. Ve kasıldığı için devamlı surette kas laktik asit salgılayacaktır. Ve yorulacaktır. Artık bir süre sonra kasamayacaksınız avucunuzu. Bırakmak durumunda kalacaksınız. Kalbe bakıyoruz. Böyle bir şey yok. Buna özel olarak yaratılmış. Buna özel olarak özel bir kas sistemiyle donatılmış da o yüzden. Yani bildiğimiz kaslardan apayrı bir yapıya sahip. Sırf bu hayati görevi nedeniyle. Bakıyoruz. Yaklaşık hayatı boyunca 2,5 milyar kez vuruş yapıyor. Bir insanın hayatı 80 yıl yaşadığını farz edersek o da 2,5 milyar kere kasılıyor maşallah. Ve yaşıyor maşallah. Ve 300 milyon litre kan pompalamış oluyor. Rakamlara bakar mısınız? Çok harika rakamlar. Ve hiç durup yani durmadan bunu yapıyor maşallah. Çocukluktan yaşlılığa varıncaya dek.
Ya siz hangi makineyi ne kadar açık kalabilir?
Örneği yok bunun.
Yanar yani makine.
İnsan yapımı...
Bilgisayar ne kadar açık kalabilir yani durmaksızın değil mi?
Evet.
Ve çalışabilir yani. Hemen kilitleniyor zaten bir şey oluyor. Yani
malzeme ne?
Isınıyor falan böyle. Efendim?
Et yapıyor bunu.
Et bu yapıyor bunu.
Malzeme de et.
Dakikada, saatte uyan bir insan, uyuduğumuzu düşünüyor, yani uyuyoruz. Herkesin kalbi yine atmaya devam ediyor. Ve uyuduğunuz müddetçe saatte 340 litre kan pompaladığı hesaplanmış. 340 litre kan ne demek biliyor musunuz? 9 araba benzin deposu demek. Bir saatte doldurduğu kan miktarı, sıvı miktarı. Ve mükemmel bir şekilde çalışıyor.
Önünde öyle bir direnç var ki onun. Önce bir aort damarı var. Şöyle çapı olan bir aort damarı. Ama o damarlar dallanıyor. Kılcal damarlara dönüyor. Bakın 100 bin kilometre damar ağı var vücutta. Yani evet. O 100 bin kilometre damara pompalıyor kanı. Düz bir boru değil o. O boru çünkü kılcal damarlara dönüyor. Kılcal damar da mesela şu etin içerisinde değil mi? Binlerce kılcal damar var. Öyle bir yer yani düşünün. Yani muazzam bir direnç var. O dirence karşı çalışıyor. Bu yani hakikaten aklın kavrama sınırlarının ötesinde bir şey.
Maşallah.
En ufak bir ağrı yok. Mesela bir insan eline bir şey verseler, tam sık bunu deseler ki onun kalbin pompaladığı o dirence karşı harcadığı gücü harcayamaz el zaten. Değil mi? 5-10 kere, 20 kere yaptıktan sonra yoruluyor hemen eliniz. En ufak bir yorulma alameti yok. En ufak bir ağrı olduğunda zaten kalp krizi geçiriyor demektir o. O da hastalık özel bir durum yani böyle. 100 yıl bazen 150 yıl atabiliyor kalp.
Evet. İşte bu mükemmel çalışmasını o mükemmel Allah'ın yaratışına borçluyuz da o yüzden. İnşallah. Şimdi bakın bu videoda size kalbin nasıl küçük odacıklardan, 4 ayrı odacıktan olduğunu, yaratıldığını göstermek istiyorum. Şimdi burada bakıyorsunuz sağ kulakçık var ve sağ karıncık var. Aynı şekilde diğer şekilde solda ve yine kulakçık ve karıncık diye 4 ayrı odacıktan oluşuyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi bakın burada kanın yukarıdan aşağı doğru bir hareketi var solda. Sağda da yine aynı şekilde bir hareketi var. Bunu sağda ve solda iki ayrı şekilde görebiliyoruz. Ama bu senkronizasyon aynı zamanda gerçekleşiyor. Sağda ve solda olmak üzere. Bakın şimdi onu da göreceğiz. Aynı anda atmaya başlıyor. Ya yani aynı anda yukarıdan kulakçıklar kasılıyor. Daha sonra karıncıklar kasılıyor. Arada bir senkronize hareket var. Yani zamanlaması da buna göre hassas bir şekilde ayarlanmış. Ve bunu hiçbir şekilde karışmıyoruz. Farkında bile olmadan bu mükemmel senkronizasyon, zamanlama aynı anda gerçekleşiyor. Dakikada 70-80 defa kusursuz bir şekilde gerçekleşiyor. Yani bunu neye, aynı zamanda bu tasarımda kapakçıkların da çok büyük rolü var. Bunlar 3 ayrı yaprakçıktan oluşmuş bir kapak. Yani kulakçıklarla karıncıkları birbirinden ayıran kapak sistemi sayesinde bu gerçekleşiyor. Ama bu kapakçıklar yalnızca bir yöne açılmak üzere tasarlanmışlar, yaratılmışlar. Diğer yöne doğru açılmıyorlar. Kanın gitmesi gerektiği yöne doğru açılmakla mükellefler ve bu şekilde hareket ediyorlar. Bakın, yalnızca bir yöne doğru açılma suretiyle kanın yönü ayarlanıyor ve buna göre kan akışı gerçekleşmiş oluyor. İşte bakın kapakçıklardan bir tanesi burada. 3 kapakçıktan oluşan trikuspid kapağı ve diğer tarafta ise 2 kapakçıktan oluşan ve akciğere doğru giden kanı yönlendiren bir kapakçık var. Yine diğer tarafta mitral kapakçık var. Yine 3 kapakçıktan oluşuyor ve yine aorta doğru giden kanı yönlendiren bir kapakçık var. 4 tane kapakçık sisteminden müteşekkil ve bu şekilde kanı yönlendiriyorlar. Kan hiçbir şekilde geriye doğru gitmemiş oluyor bu şekilde. Şimdi buradaki yaratılış mucizesi çok açık net. Bunu doktorlar da söylüyorlar. Yani bunu bir kalp cerrahından duymak tabii ki çok önemli. Yani bu işin içinde olan bir insandan duymak, bunun ne derece mucizevi bir organ olduğu, üstün bir tasarım ve yaratılışla sahip olduğumuz bir organ olduğunu duymak, gerçekten bir uzmandan dinlemek çok önemli. Bunu inceledikçe her insan görebilir. Buradaki yaratılışın açık ve net olduğu o kadar bariz ki, yani hiçbir şekilde kör tesadüflerle açıklanmayacak bir durum var burada. Ne o odacıkların senkronize hareketi tesadüfle açıklanabilir, ne o odacıkların bu şekilde tasarlanmış ve uygun yerlere yerleştirilmiş olmaları tesadüfle açıklanabilir. Ancak üstün güç sahibi Yüce Rabbimiz bütün vücudumuzun ihtiyacını bilip buna göre o kası da yapısı itibariyle de diğer kaslardan farklı kılacak şekilde yaratması da hiçbir şekilde tesadüfle açıklanamaz. Ancak Yüce Rabbimizin üstün ilmiyle, sonsuz ilmiyle ve bir nimet olarak bize bu şekilde vermesiyle açıklanabilir. Bize de düşen burada Allah'a tesbih etmek, yüce etmek ve Allah'a devamlı surette şükredici olmak. İnşallah. Her nefes alışverişimizde, her kalbimizin atışında Allah'a şükretmeye devam etmekle biz bu şükrümüzü gösterebiliriz. İnşallah. Nimet olduğunun bilincine vardığımızı bu şekilde Rabbimize gösterebiliriz. İnşallah.
İnşallah.
Hani kalp evrim nasıl oluyor? Dört tane oda.
Yani
dört
şimdi ayrı evrimden bahsedip aklıma geldi de yani bahsetmeye değecek bir konu değil. Yani. Nasıl saçmalık ki yani böyle dilim varmadı. Yani şurada tesadüf saçmalığına girmek böyle Darwinistlerin taş kafa böyle Darwinist kafayla yani böyle yok tesadüftü, yok şuydu bu, yok buydu. Böyle öyle bir makine ki yani böyle gördük. Bakın demir, metal kullanarak yapılan makine hiçbir zaman bu güce erişmiyor. Hatta şöyle Amerika'da yapay kalp yapıyorlar. Jarvik isimli yapay bir kalp Columbia Üniversitesi'nde takıldı hastalara. 3 aydan fazla yaşatamadılar. Olmuyor. Yani metal kullandılar. En iyi yani en son teknolojik gelişmeleri kullandılar. Yani. Özel motorlar kullandılar ki bakın metal kullandıkları için iç bölmeleri içeriye doğru iten yani iç hacmi küçülten motorlar koymak zorunda kaldılar. Fakat kullandıkları maddeden dolayı da kan hücreleri yıkıldı. Zarar verdiler kan hücrelerine. Hemoliz denen bu kırmızı kan hücrelerinin yıkımı meydana geldi. Hastaları 3 aydan fazla da yaşatamadılar zaten. Yani kısa bir süre ancak. Ama Allah'ın yarattığı bu organ 60, 70, bazen 100, 150 yıl hiç durmaksızın çalışabiliyor. Hocam söyledi. Milyarlarca kere atıyor hayatımız boyunca. Hiç durmuyor. Ve kendi kendini yenileyen bir makine. O da çok ilginç. Yani kalbin atomları hayatımız boyunca defalarca yenileniyor. Yani yeni maşallah. Yeni yeni oluyor böyle inşallah. Tabii bu Allah'ın yaratma sanatı inşallah.
İnşallah. Maşallah. Yani embriyo safhasında da mesela cenin safhasında da bakıyorsunuz. Hücreler daha böyle çoğalmaya başlarken ortada özel bir doku özelleşmeye başlıyor dolaşım sistemi olarak. 9. günden itibaren bakıyorsunuz bir grup hücre kasılmaya başlamış. O hücre nereden neyi kastığını nereden biliyor? Yani bir grup hücre diyecek ki ben böyle odacıkları oluşturayım. İçime kan doğsun. Sonra da ben onu diğer odacığa doğru pompalayayım. Sonra o da onu akciğere pompalasın. Akciğerden gelecek olan temizlenmiş kan var. Onun da dolacağı bir oda olayım ben. Bir grup hücre de onu düşünecek. Sonra da ben onu direkt olarak vücuda pompalamayayım da diğer karıncağa pompalayayım. O pompalasın. Daha kuvvetli pompalar çünkü.
Evet. Inşallah.
Ve yani böyle bir şey hücreler mi bunu akletti? Biz mi geliştirdik? Böyle bir şey ihtiyacımız olduğunu farkına varıp. Saçma evrimci belgesellerde kullanılan bir cümle vardır. Hayvan bunu geliştirdi. İşte bu tür bunun gerekliliğine, bilincine vardığı için yani onların cümlesi bu çünkü gerekliliğin varlığına, gerekliliğine, bilincine vardığı için böyle bir sistemi geliştirme ihtiyacı duydu. Sonra da bunu geliştirdi. Yani
hayvana yani tabi olalım.
Bunu hem akletmiş, bunu hem akletmiş oluyor. Bilimsel. O işte ormanın ortasında yaşayan hayvan. Biz zaten bunu zaten bir şekilde yapmışız demek ki onlara göre. Sonra da bunu geliştirebilmiş. Laboratuvarda mı tasarladı? Tasarladı diyorlar. Şimdi, laboratuvarda mı üretti? Üretti diyorlar. Yani bu kadar saçma bir mantık. Ya
biz değil de evrimciler tabi olsunlar. Madem o kadar akıllı o hayvanlar. Yani çok şuur sahibi. Eğer dediğini yapsınlar onu.
O zaman ormanda yaşamaz. Zaten yani medeniyet kurmuş olurdu. Yani çok üstün medeniyetler. Ya böyle bir mekanizma yok zaten. İnsanın kendi vücuduna hükmedebileceği bir mekanizma yok. Dakikada 80 defa atıyor. Sonra koşmaya başlayınca vücudun ihtiyacı daha yüksek olduğu için kasların vücudun. Bu düzenli bir şekilde artıyor hızı. 180'e kadar çıkabiliyor. İhtiyacının, dinlenmedeki ihtiyacının 5 katına kadar kan daha fazla pompalanabiliyor bu şekilde.
Evet, inşallah.
Bunu kim ayarlıyor? Yani kalbin kendine ait elektrik sistemine girecek olsak daha fazla mucizelerle yine her aşamasında başka mucizelerle de karşılaşacağız.
İnşallah.
Onlar apayrı başka detaylar.
İnşallah.
Yani burada hiçbir şekilde bizim ne o hayvanın ne bizim hiçbir şekilde farkına varamadığımız gerçekler, mucizeler var. Vücudumuzun içinde gerçekleşen. Ancak Yüce Rabbimizin yaratmasıyla bunu bu şekilde açıklayabiliriz.
İnşallah.
Ve ona şükredebiliriz.
İnşallah.
İnşallah.
Hakikaten o kadar beyinsizce konuşuyorlar ki burada yani bir atomları bir araya getirip bir hareket ettirme var. Yani belli grup atomlar onlarla düzgün bir hareket, o kadar mükemmel senkronize hareket oluyor. O hücrelerin her biri, kas hücrelerinin her birinin bir kendi kendine atma özelliği var. Şimdi her biri bir orkestra şefinden aldığı emirle hareket edercesine hareket ediyorsa orada mükemmel bir düzen var. Tesadüf şuursuzdur, kendinden habersizdir. Onlar böyle mükemmel bir düzen ortaya koymazlar. Düzenin ne olduğunu bilmezler zaten. Mesela küçük bir detay verelim. Ama önemli bir detaydır. O hücreler birbirlerine özel gap junction diyorlar onlara. Özel hatlarla birbirine bağlı.
Evet.
Ve o hatlar özel sinyallerle iletişim kuruluyor. Yani o hatların o kadar fazla hücre var ki o hatların çok doğru bir şekilde yerleştirilmesi gerekiyor. Çünkü yanlış bir yerleşim olsa o zaman da senkronizasyon yine bozulacak. Ve yeterli değil, o hatlardan emir gelmesi lazım. İşte kalsiyum iyonları kullanıyor, değil mi? O vesileyle harekete geçiriliyor. Yani bir motor var, her bir motor hükmünde. O motorun başlat düğmesi var ve onu da düzgün bir zamanda başlatan bir sistem var. Ayrıca yani kulakçık, karıncık dedik. Mesela orada bir zaman farkı var. Yani global anlamda da bir farklılık var. O zaman farkının doğru zaman şekilde konulması lazım. Mesela elektrik sinyali geliyor, bekletiliyor, sonra veriliyor.
Evet.
Yani mükemmel bir düzen. Her yönüyle harika. Bir de mesela hücrede diyelim ki bütün bizim 100 trilyon hücremizin her birinin bilgisi aynı. Niye o hücre doğru bir şekilde? Yani niye o hücrenin bir kısmı kas oluyor? Hemen yanındaki hücre kapakçık oluyor. Değil mi? Hemen yanındaki hücre elektrik şebekesi oluyor. Hemen yanındaki hücre işte o sigorta sistemi oluyor. Hemen yanındaki hücre damar oluyor. Bu farklılığı emrini kim veriyor?
Evet, maşallah.
Ve doğru yerde kim müdahale ediyor? Yani içimizde bir heykel var, o mu çalışıyor? Yani sen bu görevdesin, sen şunu yapacaksın. Haşa, böyle bir şey yok.
Evet.
Yani her an mucize devam ediyor. Her bebeğin yaratılışında her an mucize devam ediyor. Her hücrenin yenilenmesinde yine mucize devam ediyor. Yani mucize sürekli, Allah sürekli yaratıyor inşallah.
İnşallah.
şimdi bu organlar büyük bir mucize olduğu gibi tek tek atomlar dahi çok büyük bir mucize. Canlılıkta Allah 100 civarında değil mi? Atom yaratmış. Onlardan mesela bir tanesi sülfür. Diğer her atomu çoğunu inceleyeceğiz inşallah. Her atomda Allah çok büyük bir düzen var etmiş maşallah. Mesela sülfür atomu hücredeki görevi, o göreve gelene kadar geçirdiği aşamalar her biri o kadar büyük bir mucize ki. Mesela sülfür, biz direkt olarak doğadan sülfürü alamıyoruz. Yani hani insanları böyle evrimde ileri safı olarak görüyorlar ya. Halbuki biz bitkilere, bakterilere muhtacız. Mesela bitkiler köklerinden özel sistemleri var. Sülfür de doğada sülfat iyonu deniliyor ona. Sülfat şeklinde bulunabiliyor. Şimdi orada nasıl bir şey gerçekleşiyor? Burada kısaca böyle şematik olarak göstereceğim. Bu hücrenin dış yapısı sülfatlı dışarıda. Normalde sülfat içeri girmez. Yani hücrenin içine girmez. Yani dışarıda bir madde var. Hücrenin de içinde mutlaka sülfüre ihtiyaç var. Sülfür çok kritik bir madde. Bunun içeri girmesi için özel bir sistem önceden var olması gerekiyor. Ona özel bir kapı sistemi olması gerekiyor. Alındıktan sonra sülfat şeklinde kullanılamıyor. O kullanılabilecek hale getirebilmesi için çok sayıda enzim görevli. Onların var olması gerekiyor. Ve sistein dediğimiz aminoasitler var. Orada depo ediliyor. Bu aşamada her birinde çok sayıda enzim gerekiyor. Yani dışarıda bulunduğu formdan sülfürün içeride işleyebilir hale gelebilmesi için çok sayıda enzim, kapılar olması gerekiyor. Yani burada mucizeye dikkat, yani çok iyi fark etmek lazım inşallah. Bir atom için atomdan çok daha kompleks sistemler gerekiyor. Tek bir atom, yani sülfür atomu için ondan çok daha kompleks enzimler, kapılar gerekiyor. Onlar da sülfürün varlığıyla mümkün oluyor. Yani indirgenemez komplekslik dediğimiz, hayatın bir bütün bir şekilde yaratıldığını ispatı olan bir başka bir örnek. Maşallah. Yani hayat kademe kademe gerçekleşemez. Böyle bir şey mümkün değil. Her atomda, her atom çeşidinde bunun örneğini inşallah veririz. Bu böyledir. Mesela bu büyük sistemden bir detayına inelim. Şimdi kapılar var dedik sülfat için. Hüce zarla çevrili. Bu zarda yağlar var. Yağ ve bazı proteinler var. Ve çeşit çeşit yağlar var. Dışarıyla hem bir koruma sağlıyor aynı zar. Hücrenin dışına karşı bir koruma sağlıyor ama tamamen de izole etmiyor. Belli atomların, belli maddelerin geçirilmesi gerekiyor. Burada mükemmel bir şuur var. Yani hücreye gerekli olan maddelerin geçirilmesi gerekiyor. Şimdi bu hücre nereden bilsin sülfürün işe yaradığını? Hani bilse de nasıl alsın? Burada detayı göreceğiz. Mesela sülfürün yoğunluğu hücrede daha fazla. Daha fazla olan yere sen bir maddeyi taşıyamazsın. Mesela şu fincanı biz yukarı bir rafa koysak kendine oluyor mu bu? Olmuyor. Yani bizim bir müdahalemiz söz konusu.
Tabii bir enerjiyle.
Evet. Okay. Ama bakın burada öyle mükemmel bir akıl var ki, öyle mükemmel bir mühendislik var ki. Şimdi burada şurada iki tane yapı görüyoruz. Bu yapılardan ilki enerji kullanarak, şimdi sülfatı dışarıdan alamıyorsunuz çünkü içeride yoğunluğu fazla. Enerji kullanarak dışarı hidrojen iyonları pompalıyor. Başka bir madde pompalıyor. Ama bunu niye yapıyor? Bu çok ilginç. Bunu hücrenin dışına yolluyor. Hücrenin dışına yolladığında artık orada bir yoğunluk oluyor. Hidrojen yoğunluğu oluyor. Yani biz mesela kitapları şöyle havaya kaldırsak, elimizi çeksek ne olur? Kitaplar yere düşer değil mi? İşte o hidrojen pompalandıktan sonra orada bir yoğunluk oluyor. O yoğunlukla beraber sülfatı içeri doğru çekme eğilimi oluyor. Bakın bunların çok zekice işler. Bir hücrenin akıl edemeyeceği açık. Her bir aşamasında. İkincisi yine girmez oraya. Çünkü sülfata özel bir kapı yok. Burada o sistemi bilircesine, yani hidrojenle sülfatı çekme mantığını bilircesine ona özel bir kapı Allah yaratmış. Yani Allah zaten biliyor. Allah mükemmel kudretini tecelli ettiriyor burada. Burada hidrojen ve sülfatın ikisinin birden geçebileceği bir kapı var. Yani ikisi birden geçtiğinde işleyen bir kapı var. Ondan sonra hidrojen işte o aşağı doğru sürüklenmesiyle bu tıpkı nehirden nasıl su akar beraberinde odunu taşır. Sülfatı taşıyor ve o kapıda da uygun ona uygun bir yapı olduğu için oradan da geçiriyor. Geçirdi. Sadece sülfatı sülfür iyonunu sülfat maddesi içinde sadece içeri geçirdi. Bakın yani iki tane apayrı yapı, enerji kullanımı ve çok zekice bir mühendislik var burada. Şuursuz atomlar böyle bir yapı yapabilirler mi?
Şuursuz atomlar değil, hiçbir bilim adamının akledemeyeceği
maşallah, şey yok inşallah. Maşallah, çok hayranlık uyandırıyor.
Allah'ın sonsuz aklını
tekrarlayacağız tabii inşallah. Şimdi içeri aldın da bu halde kullanılmıyor. Yani değil mi? Kimya endüstrisi var, kimya mühendisleri çalışıyor. Maddelere karşı bir sürü teknik geliştiriyorlar. O bir sürü teknikle maddeleri kullanılabilir hale getiriyorlar. Burada da şurada yukarıda bahsettiğim çok sayıda enzimin varlığıyla kullanılabilir hale getiriliyor. Bunlar olmadığında ne oluyor? Hastalıklar oluyor. Çok ciddi hastalıklar oluyor bir de. Onların inşallah örneğini ileride de görürüz. O çok ciddi hastalıklar gelişmeye değil, ölme sebep oluyor. Şimdi peki sülfür ne gibi yerlerde kullanılıyor? Böyle özel ne gibi anlamı var? Hücrenin en temel özelliklerinden biri nedir? Enerji, değil mi? Enerjinin olmadığı bir hücre, enerji teminin olmadığı bir hücre yaşayamaz. Hücrede elektron zinciri dediğimiz bir sistem var. Bu da çok büyük bir mucize. Elektron zincirinde tek bir elektron bir enzimler zinciri boyunca elden ele iletiliyor. Yani tek bir elektron için ondan kat be kat kompleks yine varlıklar şart. Yani bir elektron için dahi, bırakın sülfürü, bir elektronun dahi hareketi düzenlenmiştir. Yani rastgele değildir. Ve bunlardaki tek bir eksiklik yine sistemin çökmesine, yine hayatın olmamasına sebep oluyor. İşte burada elektronlar taşınırken sülfürlere ihtiyaç var. Sülfürler demir iyonlarıyla beraber özel kompleksleri var onların. O kompleks, çok sayıda bunların tipleri de var. Biri diğerine iletiyor, biri diğerine iletiyor. Yani tıpkı böyle insanların bir elden ele iletmesi gibi bir sistemle elektron bir yere ulaştırılıyor. Bu elektron bir yere ulaştırılması enerjinin üretilmesi de çok kritik bir aşama. Onun detaylarını inşallah başka zaman görürüz. Ama burada bunun olması gerekiyor. Yani elektronun taşınması gerekiyor. Ve bunun için de sülfürün varlığı şart. İnşallah. Ve sülfürün de olabilmesi için yine enerjiye ihtiyaç var. Yani dolayısıyla hayat bir bütün halde yaratılmıştır.
Evet.
Onu tekrar görüyoruz. Bakın burada da bazı şemalarını görüyoruz. Demir ve sülfür iyonları bir arada bulunuyorlar. Ve bu birliktelik çok önemli. Sülfürün için böyle bir sistem olması gibi, yani sülfürün kullanılabilir hale gelebilmesi için büyük bir sistem olması gibi için bile demir için de benzer bir sistem var. O da apayrı. Yani her bir atom için ayrı bir sistem var. Peki sülfür başka ne işe yarıyor? Hücrelerimizde proteinler var. Bu proteinler amino asit dizilerinden oluşuyor. Ama bunların kararlı 3 boyutlu yapılarında sülfürlerin çok önemli rolleri var. Sülfür atomları arasında köprüler kuruluyor. Tıpkı yani iki yakayı birleştiren nasıl köprüler var. Sülfür atomları da farklı protein bölgelerini birbirine bağlıyor. Bu birliktelik 3 boyutlu şeklini kazandırıyor proteinleri ve bu sayede çoğu işlem gerçekleşiyor. Ve bunun da olması yine enzimlerin varlığı gerekiyor. Proteinlerin çalışabilmesi için bu bağlara gerek var. Bu bağların yapılabilmesi için yeniden proteinlere ihtiyaç var.
Yani bu da yani, zaten yaratılışı kanıtlıyor.
Evet, inşallah. Maşallah. Her sülfürün her aşaması böyle büyük bir mucize. Peki sülfür başka ne işe yarıyor? Mesela tiridoksin diye bir protein var. Bunun o kadar fazla rolü var ki hücrede. Yani DNA'nın çoğaltılmasında görevli, oksitlemeye karşı görevli, çok sayıda görevi var. Burada bu sülfür atomlarına ihtiyaç var. Ve tiridoksin olmadığı bir hücre yaşayamaz. Yani en temel işlerini yapamaz. Dolayısıyla yeniden görüyoruz. Yani hayat bir bütün halde yaratılmıştır. İnşallah.
Bu zaten yani Allah'a iman etmesi için insanın, değil mi?
Evet, inşallah.
Çok net iman ettirecek bir konu yani bu. O kadar bir detay ve sanat var ki inşallah.
Daha da azına girdik inşallah. Daha ileriki programlarda daha detayına gireceğiz inşallah.
Bilimsel olarak bilinmeyenler de var. Bakın bu da çok önemli. Yani bilim de yüzeyel.
Henüz öğrendiğimiz şeyler.
Tabii her protein bilinmiyor. Gün geçtikçe yeni detaylar ortaya çıkıyor. Ve detaylarda daha muazzam bir ihtişam ortaya çıkıyor maşallah.
Yani burada şu çok önemli. Hayat bir bütün halinde yaratılmıştır. Yani kademe kademe gelişim mümkün değildir. Yani bu o kadar saçma bir iddia ki. Bakın yani en küçük bir atom için gördük. Ondan kat be kat kompleks çok sayıda enzim, kapı, protein, yapı. Bunların hepsi varlığı şart. Genlerde kodlanmış olması. Bunların olmadığı, yani bu kompleks sistemde, zincirleme sistemde o enzimler bir tanesini çekseniz, bırakın çekmeyi, o enzimlerde ufak hatalar yapsanız sistem çöküyor, hücre çöküyor. Kademe kademe o kadar saçma, o kadar ilkel, o kadar cahilce bir iddia ki artık bunun şu zamanda yeri yok. Yani onu artık unutacaklar inşallah.
Tabii o cehaletle beraber ortaya atılmış bir iddia, evren teorisi. Bu yine bir kez daha ortaya çıkmış oluyor.
Evet.
Ya burada yine cahilliklerle sürdüre gelme, ancak konudan bilgisiz insanları kandırmadan bazıları şey ellerine bir şey geç, kazanç elde edemezler hiçbir şekilde.
Evet, inşallah.
Artık bilgi çağındayız, bilim çağındayız. İnşallah. Yani bu kadar bilgi ortadayken kimse kalkıp da bu yalanları söylemesin. Söylerlerse kendileri rezil olmuş oluyorlar.
Evet, inşallah.
İnşallah.
Bir ayet okuyarak bitirelim mi inşallah?
İnşallah.
Şeytandan Allah'a sığınırız. De ki sizin şirk koştuklarınızdan ilk kez yaratacak. Şimdi neyi şirk koşuyorlar? Atomları şirk koşuyorlar haşa Allah'a. Tesadüfü, değil mi? Doğayı, tabiatı. Doğa yaratılmış. Tesadüf diye bir şey yok zaten. Hiç yani. Atomlar zaten atomları yaratan Allah. Sizin şirk koştuklarından ilk kez yaratacak, sonra onu iade olacak olan var mı? Yok diyor Allah. De ki Allah yaratmayı ilkin başlatır, sonra onu iade eder. Yaratan da öldüren de Allah'tır inşallah.
İnşallah.
Öyleyse nasıl çevriliyorsunuz inşallah? İnşallah. Yunus suresi 34.
İnşallah.
Herkese hayırlı geceler diliyoruz.
İnşallah.
Yarın hangi kanallardayız? Harunyahya.tv'den bizi izleyebilirsiniz. Kanal Avrupa'dan saat 22'den itibaren bizi izleyebilirsiniz. Karadeniz FM'den, Kanal Avrupa'dan inşallah. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.
İnşallah. Hayırlı geceler.